Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM İstanbul stüdyolarından hepinize hayırlı günler, hayırlı işler. Her hafta bu saatlerde sizlerle beraber yaptığımız Hatıralar programının bir yenisine hoş geldiniz. Değerli dinleyiciler, zaman zaman sizlerle hatıralarını paylaştığımız eski usta kalemlerden birisi de Ragıp Akyavaş'tır. Sadaret yani sadrazam yaverliği yapmış ama esas şöhretini gazetecilikle kazanmıştır. Vaktiyle gazetelerde İstanbul hayatına dair hatıraları çok tutulurdu. Zaman zaman bu programda size Ragıp Akyavaş'ın hatıralarından bir nebze takdim etmeye çalıştık. Bugün de yine size Ragıp Akyavaş'tan bazı hatıralar nakletmek istiyoruz. Eski zamanlardan kalma milli bir adetimiz vardır diyor Ragıp Bey. Hürmet ifade ettiği için anaların, babaların, hocaların, velhasıl yaşça büyük olanların elleri öpülür. Bayramlarda, kandil günlerinde, tebriklerde el öpmek adet olmuştur. Hele kaynanaların, kaynana olmanın verdiği azametle, otoriteyle yeni gelinleri peşlerine takarak el öptürmek için kapı kapısı akraba dolaştırmaları vardır ki işte bu görülmeye değer bir sahnedir. Büyükler bu hususta hassastırlar, dikkatli bulunurlar. Küçüklerden bu merasimin yapılmasını titizlikle beklerler. Gözleri kapıdan pencereden ayrılmaz. Eli öpülen büyükler, şayı 4 elif miktarı uzatarak, "Çok yaşa, el öpenlerin çok olsun, berhudar ol evladım" gibi cümlelerle küçüğü taltif ederler. Aileler arasında el öpme meselesinden öyle ihtilaflar, öyle dargınlıklar çıkar ki, Lahey Sulh Konferansı bile çare bulmaktan aciz kalır. Frenklerde ve umumiyetle Hristiyanlarda el öpme adeti yoktur. Fakat aramızda büyüyen vatandaşlarımız geleneklerimize uyarak el öperler. Umumiyetle ruhanilerin ellerinin öpülmesi mutattır. Yalnız Hristiyanlarda el öpüldükten sonra Türkiye Hristiyanlarında bizde olduğu gibi başa konulmaz. Yüzük takmak salahiyetin haiz olan kardinal, evek, arşövek gibi yüksek derecedeki ruhanilerin yüzükleri, mukaddes pederin ise ayakları öpülür. Bizimkiler gibi "çok yaşa, el öpenlerin çok olsun, berhudar ol" gibi hayır dua ederler mi etmezler mi o kadarını bilmiyorum. El öpmek adeti bize hangi devirlerden kalmış? Bu bapta tam bir bilgi sahibi değilim. Evveli bilinmediği nesilden nesile böyle intikal ettiği için artık muhkem bir adet olmuştur. Dini bir adet olduğu da iddia olunamaz. Hazreti Peygamber'in bir kimseye elini öptürdüğü veya başkasının elini öptüğü görülmemiştir. Fakat musafaha etmesini severdi, dostlarının elini sıkmasını severdi. Taltif etmek istediklerinin ellerini hemen koyuvermezdi. İltifatı bitinceye kadar sıkmakta devam ederdi. İslamiyet, küçüklerin büyüklere hürmet etmesini, büyüklerin de küçüklere şefkat göstermesini emreder. Bizde yaşlı kadınların, yaşça büyük ve hürmete layık olanların ellerinin öpülmesi değişmeyen bir adet hükmündeydi. Genç kadınların elleri öpülmezdi. Bu adet ithal metağıdır, yeni çıktı. Evvelce Avrupalılarda da böyle bir şey yokmuş. Rivayete göre Fransız İmparatoru Napolyon'un ihdas ettiği bir adet imiş. Haşmet Meab'ın her Haşmet Meab gibi cins-i latife rağbeti ziyadece imiş. Garb adetince kadınların hürmet olarak elleri öpülürse de kızların ellerinin öpülmesi çok ayıptır. Batı görgü kurallarında sakınmak lazımdır. Kadının elinin öpülmesi gerçi caiz görülmüşse de görgü kurallarına göre Bunun kendine mahsus bir inceliği, bir zarafeti vardır. Kuyuya kova düşer gibi şappadak öpülmez, başa da konmaz. Frenkler bu şekilde tatbik ederler bu adeti. Bizde kadınların elini öpmek adeti ancak yaşlı kadınlara mahsustur. Genç kadınların, hele başka bir erkeğin genç kadından elini öpmesi hiç kabul edilemeyecek bir adettir. Erkekler arasında da yaşlı büyük olanlara mahsus bir imtiyazdır. Hele alim, hele nesebi, şerefi yüksek birisi ise, hele anne baba, kayınpeder, kayınvalide, ağabey, koca mevkiindeyse eli öpülür. Kadınlar kocaların ellerini öperdi. Evlat anne babanın, kayınpeder, kayınvalidenin ve hocasının elini öperdi. Bunun dışında yaşça, ilimce, takvaca, edep ve terbiye bakımından, nesep bakımından, şeref bakımından yüksek olan biri oldu mu elleri öpülürdü. Tabii el öpmek milli adetlerimizden biri. Ama bu hürmeti gösterirken de insanlık haysiyetinden fedakarlık ederek yapmamalıdır. Vakar ile hükmeti, hürmeti uzlaştırmalı, telif etmesini bilmek lazım. Şahsiyete toz kondurmamak lazım. Sultan Mecid'in bir muayyede, bir bayramlaşma merasiminde yüksek payeli bir zat ayaklarını, eteklerini öyle bir kapanmış ki çok nazik ve pek mahcup olan padişah çekinerek geri geri gitmiş. Yanında duran Sadrazam Ali Paşa'ya göstererek, beyefendiyi çok değerli, çok meziyetli bir zat olarak tanıtmıştınız demiş. Anlayana göre manası ağır bir sitemde bulunmuş. Efendim, edep ve terbiye cemiyet hayatı yaşayan insanların birbirine karşı hürmetkar davranmalarıdır. Terbiye bir türlüdür. Eskisi yenisi yoktur. Belki olanı da vardır ama onun adı terbiye değil, sadece terbiyesizliktir. Eski terbiye kaidelerine göre annelerin, babaların ve allelumun büyüklerin yanında ıslık çalmak pek ayıp kabul edilirdi. Bu ne hürmetsiz adam derlerdi. Hele sokakta, kalabalık caddelerde ıslık çalmak büsbütün ayıptı. Çalana Külhan Bey derlerdi. Hor bakarlardı. En hafif tabirle terbiyesiz adam deyip geçerlerdi. Sokakta rast geldiği kadına söz atmanın, rahatsız etmenin, yüzüne bakarsan liselik, arkasından bakarsan müzelik diye laf sokuşturmanın modern terbiyede adı espridir. Eski terbiyede ise buna tulumbacılık derlerdi. Terbiyeli insan sokaklarda elleri pantolonun cebinde dolaşmaz. Bu biçimde yampiri dolaşmak sadece kopukların imtiyazındaydı vaktiyle. Terbiyeli insan piposu veya sigarası ağzında olarak büyüklerinin yanına, içinde insanların bulunduğu salonlara girmez. Bu hareket orada bulunanlara karşı en büyük hürmetsizlik teşkil eder. Oturanların arasında baba ve anası da bulunabilir. Malum Hazreti Peygamber bir hadisinde küçüklerimize sevgi, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir buyurulmuştur. Bu da 14 asır önceki terbiyenin telkinidir. İnsan muhatabını, konuştuğu adamı bilmelidir. Gafil davranmaya gelmez. Sadrazam Ali Rıza Paşa ile Kadıköy iskelesinde vapur bekliyorduk. Hava hem sisliydi hem de soğuktu. Bir zat işi teklifsizliğe vurup elleri paltosunun cebinde olduğu halde paşaya sokuldu. Paşa yaştaşının yüzüne ters ters şöyle bir baktı. "Beyefendi, muhatabınızı tanıyınız," dedi. Dalgın olan adamcağız hemen toparlandı. Derhal ellerini ceplerinden çıkardı. Fakat yerin dibine de girdi. Yolda gidiyorduk. Paşanın hiddeti hala geçmemişti. Adamcağızı kırdık galiba. Kırmamalıydık," dedi ve ilave etti. En ufak bir hürmetsizliği bağışlamamalı. Sonra adet olur. Yeni terbiye, eski terbiye diye bir şey yoktur. Asurlulardan Parislilere, Eskimollardan Tanganikalılara kadar her yerde aynı terbiye caridir. Eski hürmet usullerine riayet edenler ayaklarını ancak yataklarında uzatırlardı. Modern terbiye usullerine göre misafirin burnuna kadar uzatmakta veya karşısındaki masanın üzerine gerine gerine dayamakta bir vebal görmüyorlar. Eski terbiyede vapurlarda, trenlerde, otobüslerde, tramvaylarda oturup sohbet edenlerin seslerini ancak iki yanındakiler işitebilirdi. Modern terbiye ise uzun çarşı tellalı gibi vasıtanın bir başından öteki başına bağıra bağıra konuşmaktır. İnsanın terbiyesizi hiç çekilmez. Terbiyeli ve hürmetkar adam her yerde baş tacıdır. Kereviz şekli itibariyle sevimsiz ve sebzelerin hatır huturudur. Fakat terbiyelisi makbuldür ve sevilir. Padişah sofralarında bile yeri vardır. Kereviz bile terbiyeyle padişah sofrasında yer buluyor. İnsan terbiyesiyle her yerde yer bulur. Rakıp Bey diyor ki şu mübarek şehirde yani İstanbul'da doğduk büyüdük. Lodasını da Poyraz'ını da gördük. Ama bu kerte köpek balığı istilasına uğradığını ne gördük ne işittik. Bu hatıra anlatıldığı zaman İstanbul'a köpek balığı istilası olmuş. Gazeteler, balıkçılar bu istiladan bahseder dururdu. Gerçi köpek balığı görmemiş insan değiliz diyor Rakıp Bey. Hem de ne köpek balıkları gördük. Şimdi İstanbul balıkçılarının ödünü koparan köpek balıkları bizim gördüklerimizin yanında çocuk oyuncağı gibi kalır. Bugün İsrail ile Mısır arasında baş belası olan ve bu yüzden iki devlet arasında ikide bir maraza çıkaran Akabe, Osmanlı Devleti idaresinde sözüm yabana bir kaza merkeziydi. Bir bahtsız kaymakam, bir iki entareli ve mahalli memurla bedevilerin mi yoksa devletin mi oldukları bilinemeyen iki üç jandarmadan başka ortalıkta bir şey görülmezdi. Şöyle tepemsi bir yerde hurma direklerinden çatılmış bir de büyük gölgelik vardı. Bu da 9. nişancı taburunun barınağıydı. Cehennemi bir sıcak ortalığı kas kas kavururdu. Deniz ise kopkoyu şap halinde. Ayda yılda bir vapur, arada sırada al bayrağımızı taşıyan bir gambot, liman farz edilen yere uğrarsa o gün muhakkak ki bayramdır. Gel gelelim, vapura gidip imbikten geçmiş bir bardak su içmek, ölümü göze almak demekti. Her biri pazar kayığı büyüklüğünde köpek balıklarının arasından yanınızda bir iki silahlı asker olmadan geçemezdiniz. Akabe, şimdi İsrail'in en güzel turistik şehridir Kızıldeniz kıyısında. Evet, balıklar umumiyetle birbirlerini yiyerek hayatlarını idame ettirirler. Hatta atalarımızdan gelme bir de darbı mesel vardır. Büyük balık küçük balığı yutar derler. Umumi kaide böyledir, hiç şaşmaz. Büyük balık küçük balığı yuta gelmiştir. Yeryüzünde olduğu gibi. Bu mücadele denizlerde, deryalarda durup dinlenmeden amansız olarak böylece devam eder. Boğazda oturanlar bilirler. Köpek balıkları bir torik sürüsünü biçimine getirip önlerine kattılar mı, boğazı öşrü alınmamış harman yerine çevirirler. Köpek balıklarının diğer canavarlardan bir farkı daha vardır ki, beyaz insan etine pek fazla düşkün olmalarıdır. Köpek balığının zenci eti yediği işitilmemiştir. Bundan dolayı Kızıldeniz sahillerinde inci avı için zenci kullanırlar. Evet, köpek balığı yenir mi? Diye akla bir sual gelir. Evet, köpek balığı yenir. Zaten lakarda diye çok zaman balıkçılar köpek balığı etini millete yuttururlardı bir zamanlar. Şimdi zaten balığı tanıyan da yok, yiyen de yok. Onun için ne yaparlarsa hepsi hüsnü kabul görür bu yeni İstanbullular tarafından. Havalar soğumaya başladı diyor Ragıp Bey. Bilhassa sabahları adeta üşüyoruz. Temmuz, Ağustos, Eylül derken kış kapının arkasında geliverdi. İçeri gireceğim diye haber veriyor. Bu sene insaflı davranır uzun sürmezse ne âlâ. Yoksa kömür tahsisatı kırpıla kırpıla kuşa benzedi. 750 kilo kömür bozdur bozdur harca. O zamanlar kömür kişiye göre ölçüyle verilirdi. Günde koklama kabilinden 10 kilo kömür yansa kış 6 ay olduğuna göre asgari tarifeyle 2 tona yakın kömüre ihtiyaç var. Peki ne olacak? Gelsin buram buram tüten lingit. Ankara'nın duman ve zifir kokusu az geliyormuş gibi ağır bulut tabakaları biraz daha üzerimize yığılacak. Ondan sonra teneffüs edebilene aşk olsun. İstanbul halkı Cumhuriyet devrine kadar kok kömürünü pek bilmezdi, kullanmazdı ve sevmezdi. Adı da taş kömürü idi. Kantarlar yükü odun ve kömür yakarlardı. İstanbul etrafındaki ormanların tükenmesi bundandır. Kış bitinceye kadar ormanlardan balta çıkmaz, çala balta giderdi. Kok kömürünün bulunmasını memleketimizde 1,5-2 asra yakın bir ömrü vardır. Ondan evvel meçhulümüz olan bir nesneydi. Bu kara elmasın mevcudiyetini bize ilk defa haber veren, yeraltı boşluklarında boşu boşuna yatan milyarlarca serveti milletine hediye eden Uzun Mehmet. Uzun Mehmet Zonguldak'ın Kestaneci köyü ailesinden. askerliğini İstanbul'da yaparken 1829 senesinde donanmada deniz eri olarak vazife görüyormuş. Boyu çok uzun olduğu için hemşeriler ona Uzun Mehmet diye ad takmışlar. Mehmet'in günü tamam oldu. Terhis tezkeresini aldı. Artık Kestaneci köyüne dönecek. İngiltere'den satın alınan yeni gemiler var. Buhar makinesiyle çalışıyor. Bu gemilere lüzumlu olan maden kömürü ta Cardiff'ten İstanbul'a geliyor. Ordunun donanmanın ıslahı için Sultan II. Mahmut gece gündüz çalışıyordu. Terhis olunup da köylerine dönecek olan askerlerin taş kömürü aramalarını irade ediyor. Bulanlara da büyük mükafatlar vaat olunuyor. Deniz erleri köylere dağılıyorlar. Herkes etrafı araştırıyor. Uzun Mehmet de araştıranlar arasında. Bu sırada şiddetli bir yağmur yağıyor. Dağları, dereleri sular basıyor. Uzun Mehmet bir gün kırda dolaşırken bir su yatağında kara elmasları görüyor. Bunlar gözüne yabancı değil, askerde gördüğü taş kömürüne benziyor. Padişahın istediği kara taşlar bunlar olacak zahir diyor. Kazma vuruyor. Parça parça çıkardığı kömürleri toplayıp bir kanıya yükleyip İstanbul'a getiriyor. Kumandanına veriyor. Vaat olunan mükafatı alıyor. Alıyor ama bazı kötü kalpli, kıskanç insanlar da menfaatlerinin bozulmasından endişe eden odun madrabazları Uzun Mehmet'i zehirleyerek öldürüyorlar. Evet, Uzun Mehmet talihsiz bir sonu var ama memlekete de büyük bir hizmeti olan, sıradan bir insan iken memleketine büyük hizmet olan birisidir. Rahmetle anıyoruz kendisini. Vakitler Ramazan aylarında tahta tezkere içinde Eyüp Camii avlusunda oturmayı adet edinmiş Eyüplü bir yatalak efendi vardı. Kötürümdü. Halk yatalak efendi diye pek itibar ederdi. Tevekkül ehlinden olanlar bu zatın maneviyatından medet umarlardı. Takım takım etrafında toplanırlardı. Kendisiyle sohbeti uğur sayarlardı. Efendi oldukça güzel söz söylerdi. Maneviyattan dem vururdu. İstanbul sokaklarında dolaşan meczupların, ebdalların kerametleri hakkında menkıbeler anlatırdı. Halk bu menkıbeleri zevkle dinlerdi. Bunlar asrın kutbudur derlerdi. Eski İstanbul'da bu gibilere inananlar çok olurdu. Bunlara yedirir, içirirlerdi. Yatalak Efendi'nin hiç olmazsa kendine mahsus bir meziyeti vardı. Eyüp civarında kimlerin metfun olduklarını ananesiyle beyan ve hikaye ederdi. Hatta bazılarının mezar taşlarındaki beyitleri bile ezberden gürül gürül okurdu. Bir zamanlar İstanbul sokaklarında salma dolaşan deliler vardı. Her biri kendi lakabıyla tanınırdı. Her biri bir şeyden kızardı. Deli Boşnaklar, Tombalak Ahmet Beyler, Asker Cemiller, Ayasofyalı Deli Salihler vesaire vesaire. Sarı Güzelli Akıyor Mehmet Dayı adında biri vardı. Tahin pekmez satardı. Çocuklar tahinlerin akıyor diye peşine takıldılar mı, yerde taş bırakmaz arkalarından fırlatırdı. Takılmazlarsa gayet sakin bir insandı. Yine Sarı Güzelli Deli Salih diye Bahriye Kolağlığından yani ön yüzbaşılıktan tekayüt olmuş bir zavallı vardı. Mahalle çocukları cami var minaresi yok diye peşine düşerlerdi. O da bundan kızardı. Minaresi var mı yok mu ben şimdi size gösteririm diye minareye çıkıp cebine doldurduğu taşları aşağı atardı. İlişmezlerse bu da kendi halinde efendi bir adamdı. Kadıköy'ünde Savulun geliyor dedikleri bir Haydar Hoca vardı. Zavallının kimseye bir zararı yoktu. Son zamanlarda bisiklete sevdayı sarmıştı. Kurbağalıdere'deki Kaptanpaşa Camii'nden bisikletine atladığı gibi soluğu Kadıköy'ünde alırdı. Kendi halinde dolaşırdı. O geçerken manifaturacılar, bakkallar, fırıncılar işlerini güçlerini bırakırlar, Savulun geliyor diye alkış tutarlardı. O zavallı da bundan çok memnun olurdu. Görünüşte akıllı uslu bir adamdı. Belki deli değildi de öyle görünüyordu. Şair ne demiş? Şimdi akil odur zemanede kim? Ketmi irfan edip deli görünür. Evet, deli görünmek uyanıklık alameti. Geçen gün durakta otobüs bekliyordum diyor Ragıp Bey. Kılığı kıyafeti oldukça muntazam orta yaşlı bir kadıncağız yüksek sesle nutuk çeker gibi kendi kendine söyleniyordu. Evvela ciddi sandım. Merak ederek ne söylüyor diye kendisine bir iki adım yaklaştım. Bu hareketim etrafındaki halkanın büyümesine sebep oldu. Meğer zavallının aklından zoru varmış. Divane, ra, kalem, nist dedikleri gibi kaleme gelmeyen sözler. Dünyada en zor şey akıl noksanlığı, en acılacak hastalar da akıl hastalarıdır. Dikkat ediyorum, sinesinde garip garip insanlar yaşayan İstanbul'da artık sayılı deli kalmadı. Neydi o bizim çocukluğumuzdaki çeşit çeşit deliler, divaneler? Birden kayboldular, ortalıkta görünmez oldular. Ne oldular acaba? Onlar mı akıllandılar? Yoksa bizler mi delirdik de birbirimizi görecek halimiz kalmadı, orası meçhul. Vaktiyle İstanbul sokaklarında boy boy deliler dolaşırdı. Deli, zır deli, hınzır deli. Ayasofya Meydanı'nın deli Salih'i, Fatih'in çıplak Mustafa'sı. Bu zümlenin sayılılarındandı. Mahalle aralarında çocukların peşine düşüp kızdırdıkları, zıvanadan çıkardıkları cinsel olanları vardı. Bunlar sadece deliydiler. Kızdırılmazlarsa kimseye zararları dokunmazdı. Üstelik mahalleliye faydaları da olurdu. Çeşmeden su taşırlardı. Evlere şenlik, cenaze çıkan evlere yardım ederlerdi. Bakkala, bekçiye koşarlardı. Kızıl Toprak'ta bir Asım Molla vardı. O bunlardan biriydi. Kardeşim Asım Efendi dediniz mi, koca pabuçlarını sürte sürte Kadıköy'üne kadar gider gelirdi. Yalnız suyuna gitmek lazımdı. Demek ki tatlı dille, güler yüzle deli bile teslim oluyor. Zır delilere gelince, işte onların şerrinden sakınmak icap ederdi. Sokakta rast geldiniz mi, eteklerinizi toplayıp tehlikeli mıntıkadan savuşmanın yoluna bakmalıydı. Çünkü ne ferman buyuracağı belli olmazdı. Hınzır deliler ise iyi saatte olsunlar. Bunlar mutlak zararlı olurlardı. Allah muhafaza buyursun. Cam çerçeve indirirlerdi. Kafa göz patlatırlardı. Her üç cins delinin de o tarihlerde sokaklarda salma dolaşmaları hoş görülürdü. Birinci mertebe delilerin içinde divaneler, meczuplar da vardı. Bunlar kendi hallerinde insanlardı. Hatta içlerinde halkın evliyalık mertebesinde gördüğü kimseler de vardı. Mahallenin büyükleri bunlara deli denilmesine razı olmazlardı. Bu gibilerin cezbeye uğradıklarına inanırlardı veya ecinlilere karıştıklarına inanırlardı. Bunları yedirir içirlerdi. Asrımızda bu neviden deliler, divaneler kalmadı ama bugün kendilerini cemiyete bedava besleten anaforcular ve açık gözler türedi. Efendim, ecdadımız çiçekten, çiçek ecdadımızdan hiç ayrılmaz. Mabetlerimiz, evliyalarımızın merkatleri, mezar taşlarımız hep çiçeklerle süslenmiştir. Bu ince bir ruhun ifadesi değil de nedir? Bizi anlamayan veya anlamak istemeyen Avrupalılar, Türkler harpten, darptan, vuruşup dövüşmekten başka bir şey bilmezler derler. Bu bir hezeyandır. Dini taassupla, milli taassupla savrulmuş bir iftiradan başka bir şey değildir. Ruhumuzun derinliklerine inebilmiş olsalardı, böyle söylemezlerdi. Bizi olduğumuz gibi bilmediler. Şöyle bir zahmet edip kütüphanelerimizi, mesela Süleymaniye'de ve Fatih'teki Ali Emiri Efendi kütüphanelerini ziyaret etselerdi, çiçekler üzerine ne yazmalar görürlerdi. Söylemek kolay, görmek zordur. Milletimiz bir çiçek zevki, bir çiçek tarihi yazmıştır. Şiirlerimizde, edebiyatımızda, dilimizde çiçek kokusu bulunur. Tertemiz, zarif giymiş olanlarımızı çiçek gibi giymiş diye tahsin ederiz, beğeniriz. Tarihler bundan 300 sene evvel divan yolunda, Fatih'te, Ayasofya'da, Tahtakale'de, Aksaray'da sıra sıra serpilmiş yüze yakın çiçekçi dükkanının mevcudiyetini yazıyor. Vaktiyle elime Avrupa basması bir çiçek kataloğu geçmişti. Gözüme gayet güzel bir zarif çiçek ilişti. Adı Chapeau de Cardinal, yani kardinal şapkası. İstanbul'un yetiştirdiği zarif insanlardan ve bilhassa çiçek meraklılarından birisi meşhur Keçecizade Reşat Fuat Bey. Bir ziyaret ettim de merak edip bu çiçek hakkında ondan malumat istemiştim. Fuat Paşa'nın oğludur. Merhum gevrek gevrek güldü. Aa oğlum, bu mübarek çiçeğin kardinalle, piskoposla ne münasebeti var? Bu zarif çiçeği yetiştiren meşhur floristlerimizden, çiçekseverlerden Kanlıcalı İbrahim Çelebi'dir. Ona Chapeau de Kardinal demezler. İbrahim Çelebi'nin al kavuklusu derler. Bu katalogda gördüğün çiçeklerin hemen hepsi boğaz içinde, kağıthanede yetişmiştir, demişti. Ya atalarımız yetiştirdikleri çiçek bahçeleriyle iftar ederlerdi. Bundan medeni bir zevk duyarlardı. Bilhassa karanfile, sümbüle, laleye meftun idiler. Bunlar bizim milli çiçeklerimizdi. Karanfili oldum olası severiz. Loğusa şerbetlerimizde bile karanfil kokusu vardır. Piri Paşazade Seyit Mehmet Cemali Bey, Papuççu Mehmet Çelebi, Cin Ali Çelebi gibi asırların meşhur karanfil pirleri yetişmiştir içimizde. Benim yetiştiğim zamanlarda diyor Ragıp Bey, İstanbul'da hayli karanfil meraklıları vardı. Kızıl Toprak'ta dini bütün Mustafa Paşa vardı. Fener yolunda Şişman Ahmet Bey, Ihlamur'da Hacı Ahmet Sırrı Efendi, Göztepe'de Sadaret Ser Yaveri yani Sadrazam Baş Yaveri Cemal Bey sayılı karanfil meraklılarından idiler. Herhalde bunlar önden giden rahmetlilerin papuçlarını topluyorlardı. Bahar erişince, gözümüz gönlümüz açılınca, laleler, sümbüller, karanfiller ortaya dökülünce, hatıralar kıpırdanıyor. Heybeli adaya, büyük adaya kadar uzanıyor. Bu nazenin adalar karanfil yatağıydı. Karanfil çok nazlı, çok hassas bir çiçektir. Poyraz'dan hoşlanmaz. Seyahati de sever. Ayaklıdır, bir yerde durup dinlenmez. Kışın Yeşilköy'de barınır. Saray dilberleri gibi nazlı nazenin olduğu için, ıhlamur, balmumcu, Sadabat kasırları gibi kuytu ve sakin yerleri sever. Bahar geldi mi onu mutlaka mutlaka büyük adada bulursunuz. Heybeliği de mahzun etmez. Oldukça da çapkındır. Genç bahriyelilerle aşna fişneye bayılır. Yaz geldi mi boğaz kıyılarına göç eder. Gönülsüzdür. Vüzera bükela yalılarına misafir olur. Bahtiyardır. Kırlangıçlar gibi her yerde keyfince uçar dolaşır. Eski Yunanlılar karanfili Jüpiter'e isnat ederlerdi. İşvesine, güzelliğine hayran olan şairler, Yunan ve Latin şairleri ona fleur divin yani ilahi çiçek derlerdi. Bizim eski şairlerimiz de bu çiçekten çok hassas istiareler yapmışlardır. Şeyh Galip de merhum bir mısrağında karanfili kırkma kâküllü işveli bir nazlıya benzetir. Türk çiçekçilik tarihinde bir nice karanfil meraklıları bu sanatta, bu vadide şöhret yapmış yetiştiricileri vardır. Sultan 1. Abdülhamit zamanında Belgrad tercümanı Bosnalı Osman Efendi merhumun bir kitabı var. Alfabetik, karanfil hakkında. Matbu değil ama. Bu kitabın varlığını, ayrıca çiçeğe ait birçok kitaplar bulunduğunu ziraat müteassısı Cevat Bey'den Kızıl Toprak'ta oturduğumuz yıllar zevkle dinlemiştim diyor Ragıp Bey. Kıymetli yazılarıyla milli çiçekçiliğimizi bize tanıtmaya çok çalışmış olan Cevat Bey'i rahmetle anarım. Karanfil yetiştirmek hususunda eski şöhretler arasında Piri Paşazade Seyit Cemali Bey vardı. Kendi zamanının nadide sayılacak karanfil çeşitlerini elde etmeye muvaffak olmuştu. İnce ruhlu bir sanatkardı. Sürh, Ayva Gülü, Feridi Cihan, Gül Pembe, Dilruba namında yetiştirdiği karanfilleri avuç dolusu altın parayla alıp satardı. Seyit Cemali Bey, Kanuni Sultan Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman zamanında sadrazamlık yapmış meşhur Piri Mehmet Paşa'nın soyundandır. Yukarıda ismini verdiğim Papuççu Mehmet Çelebi, Tezkereci Mehmet Efendi, meşhur çiçekçilik tarihinin haber verdiği meraklılardandı. Hele karanfilci Cin Ali Çelebi'nin yetiştirmeye muvaffak olduğu Ruyu Arus, Ziba, Yakuti, Dildade gibi karanfillere paha biçilmezdi. Sultan Mahmut zamanında tıphanede yani tıbbiye mektebinde, tıp fakültesinde botanik hocalığı yapmış olan hekimbaşı Salih Efendi vardı. Şamgöz Salih Efendi derlerdi gözlüklü olduğu için. Kanlıca'daki yalısında çarşamba günleri karanfil toplantısı yapılırdı. Üstad özene bezene yetiştirdiği rengarenk karanfillerle süslediği salonunu misafirlerine gezdirirdi. Birinin elinde bir karanfil görürse o öyle tutulmaz, böyle tutulur diye karanfili şahadet ve orta parmaklarının arasını alıp gösterirdi. Hele karanfili burnuna götürenlere hiç tamir edemezdi. Bunlar karanfili bilmeyenlerdir. Karanfil güzel bir yar seyreder gibi sadece zevkle seyredilir derdi. Thank you. Karanfil diyarı Tire, İzmir vilayetine bağlı büyük bir kazanın merkezi idi. Kazanın nüfusu son istatistikleri tetkik etmedim ama hatırımda kaldığına göre 50 bine yaklaşmıştır. Tire merkezinin nüfusu da 25 bine yakındır. İzmir'in 60 kilometre güneydoğusunda. Bilhassa karanfilin en nadide çeşitleri burada yetişir. Karanfil, Tire'nin belli başlı folklorunu teşkil eder. Tireliler tarihte muharip olmakla şöhret yapmışlardır. Aydın havalisinin yiğit ve güzide askeri sayılmakla temayüz etmişlerdir. Timur Han dehşetli ordusuyla İzmir dolaylarını cevelan ettiği zaman eline geçirdiği kıymetli silah ve eşyayı ambar olarak Tire'de toplamıştı. Tire'nin Musalar köyünden Tulumcuoğlu Mehmet'i bu arada rahmetle anmak isterim. Meşrutiyetin hemen ilanından sonra Yemen'de bir isyan çıkmıştı. Bu isyanı bastırmak üzere İzmir ve havalisinin redifleri silah altına alınıp Yemen'e sevk olundular. Şimdi Osmanlılar zamanında askerlik hizmeti 3 devreye ayrılıyordu. Bir muazzaf gider askere, 4 sene askerlik yapar silah altında. Ondan sonra redife ayrılır. Bu da 4 senedir. Bir harp, darp olduğu zaman yine bunları çağırırlar. Belli zamanlarda talim yapar. Ondan sonra mustahfızlık başlar. Artık askerlik çağı bitene kadar mustahfız olarak 10 sene, 7 sene bu belli devirlerde değişiyor. Ancak umumi seferberlik olduğu zaman silah altına alınırlar. İşte Yemen isyanında da Yemen'de de isyanı kim yaptı onu da söyleyeyim. Yemen'de Zeydiler vardır Şii mezhebinden. Zeydi imamlarının Osmanlı hakimiyetini tanımamadıkları için çıkardıkları isyanlardır. Yemen halkının isyanlarından hiçbir alakası yoktur. İşte bu İzmir redifleri Yemen'e sevk olunmuşlardı. Bir kısmı da Medine'deki muhafız taburlarına verilmişlerdi. Yemen bu. Anadolu'nun hiçbir köyü yoktur ki Yemen denilince gözyaşı dökmesin. Sevgisi hala gönlümden çıkmayan Tireli Mehmet de Medine'den Romanya'ya kadar gelmiştik onunla beraber. Mehmet Tire'nin Musalar köyünde doğmuş, çocukluğunu Karanfil diyarında geçirmiş. İlk gençliğini susuz Yemen çöllerinde cehennem gibi üfleyen Hicaz kumsallarında eritmişti. Mehmet ile beraber Tihs sahrasını dolaştık. Çanakkale'de kaç defa ecelle karşılaştık. Annem beni yetiştirdi, bu ellere yolladı türküsünü söyleye söyleye. Ne onun ne de benim. Hiç görmediğimiz, bilmediğimiz İbra ile geldik. Romanya'da. Mehmet'i orada öteki Mehmetçiklerle beraber Baldovinesti köyüne gömdük, şehit oldu. Mehmet benim emir neferimdi. Tire medreselerinde bir miktar okumuş, oldukça uyanık bir aydın uşağıydı. Vefakarlıkta milletimizin her çocuğu gibi emsalsizdi. Ondan Tire'ye ait çok şeyler dinledim. Onun hikayelerinin tesirinde kaldığım için içimde Tire'ye karşı bir hasret duyarım diyor Ragıp Bey. Bugüne kadar bu arzumu tatmin edecek bir imkan bulamadım. Yağmurlu geçen bayram günlerinde iç sıkıntısından muhtıra defterimi karıştırıyordum. Bir insanın hatıra defteri olması ne güzel şeydir. İnsana neler hatırlatıyor neler. Bu dünyadan bize kalacak olan da acı veya tatlı hatıralar değil midir? Yaşı benimkine yaklaşan o fersude defterin yapraklarını çevirirken Mehmet'in o asil, o kahraman siması gözümün önüne geldi. Seret Nehri kıyısındaki zeminlikten yükselen karanfil üzerine söylenmiş manileri, yanık sesi kulağımda akisler meydana getirir gibi oldu. Benim karanfil sevdiğimi bilen Mehmet ekseri memleket türkülerini karanfil üzerine seçerdi. Karanfil katar oldu. Ayrılık yeter oldu. 15 aydır görmedim. Ölümden beter oldu. Zavallı Tulumcuoğlu karanfil diyarı Tiresine kavuşmaktan iyice ümidini kesmişti. Hangimiz kesmemiştik ki? Gayrik Tire'yi göremeyeceğiz gibi geliyor bana derdi. Hakikaten de öyle oldu. 15 gün sonra ileri hatlara bana sefer tasıyla yemek getirmek üzere gelirken bir kör kurşunun isabetiyle yuvarlandı gitti. Mübarek naaşını bir gün evvel kendisi gibi ecelin hışmına uğrayan teğmen, mülazım Fuat'ın tümseyinin yanına uzattık. Kabrine indirilirken dudaklarından damla damla kan geliyordu. Bu damlalar belki de ruhundan kopmuş birer karanfildi. Allah rahmet eylesin.
Kahraman.
Değerli dinleyiciler, eski sadaret yaverlerinden ve gazetecilerden Ragıp Akyavaş Bey'in hatıralarına bu hafta son veriyoruz. Haftaya bir başka hatıralar programında başka hatıralarla buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.